Aşk Otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 9.
Doğrusu iyi fikir bu. Şirkete yazmalıyım. Şu an evde gittikçe biriken bulaşıklara baktı. Omzunun üstünden yatak odası kapısını gözledi. Sonra da yürüyüp kapıyı açtı. Yatak boştu. Alice kalkmıştı. Banyonun kapısı kapalıydı. Juan geri döndü ve evdeki bulaşıkları yıkamaya başladı. Gökyüzü bulutlardan arınıyor, pırıl pırıl, sapsarı bir güneş yıkanmış doğayı aydınlatıyordu. Meşelerin yeni sürgünleri bu yeni ışıkta sararmış gibi görünüyordu. Yemyeşil çayırlar yeni yeni filizleniyordu. Juan hafifçe güldü. İki dilim ekmek kesti. Mr. Pritchard, ben şöyle bir dolaşayım dedi. Sonra karısına, sen de gelir misin sevgilim diye sordu. Kadın yatak odasının kapısına doğru baktı. Birazdan dedi. Adam anladı. Ben bir gideyim dedi. 6. bölüm. Şu an gittikten sonra Alice uzun süre sırt üstü elleri yüzünde yattı. Hıçkırıkları tıpkı bir çocuğunki gibi yavaş yavaş dindi. Lokantadaki konuşmaları mırıltı halinde duyabiliyordu. Gözlerini örten kollarının iç kısmı sıcak ve nemliydi. Üstüne dalga dalga gelen rahatlıkla adeta vücudu bir çemberden kurtulmuş gibi olmuştu. Rahatça uzanmış, yatarken kafasında olanları yeniden yaşadı. Norma'ya bağıran kadını hatırlamıyordu. Sabah olanlar sanki sisler arkasında kalmıştı. Henüz yaptıklarının nedenini anlayamamıştı. Olayı hatırladıkça daha iyi değerlendirebiliyordu. Aslında Norma'dan kuşkulanmamıştı. Kuşkulansa da umurunda değildi. Norma'yı sevmiyordu. Ona göre Norma'nın işi bitikti. Norma'yı ilk işe aldığı zaman Alice bütün antenlerini Juan'la kıza çevirmişti. Ama Juan'da ne bir heyecan ne de ufak tefek kaçmak işaretleri hissetmeyince ilgisini kaybetmiş, Norma'yı kahve taşıyan, bulaşık yıkayan bir yaratık olarak görmüştü. Alice'in eğer olaylar ve insanlar yaşamına bir şey katmaz ya da eksiltmezse umurunda değildi. Şimdi şöyle arka üstü rahatça yatarken kafası çalışmaya başladı ve korku bütün benliğini kapladı. Olayı tekrar gözden geçirdi. Korkusunun nedeni Juan'ın tatlılığıydı. Aslında onu dövmesi gerekirdi. Böyle yapmayınca kuşkulanmıştı. Belki de artık onu sevmiyordu. Bir adamın şöyle sıradan şefkati onu baştan savmakla aynı anlama geliyordu. Pritchard'ın karısını ve kızını hatırlamaya çalıştı. Acaba Juan herhangi birine bakmış mıydı? Juan'ı iyi bilirdi. Birisiyle ilgilendi mi gözleri ateş gibi yanardı. Sonra biraz daha dehşetle yatağını Pritchard'lara verdiğini düşündü. Burnuna çarşaflardan gelen lavanta kokusu çarptı. Birden bu kokuya karşı bir nefret ve alerji duydu. Kapıdan gelen mırıltıları dinledi. Juan onları besliyordu. Eğer ilgilenmeseydi beslemezdi onları. Umursamaz, otobüsünün başına giderdi. Alice'in içinde bir korku belirdi. Norma'ya kötü davranmıştı. Bu önemli değildi. Norma gibi kızlara bir parça ilgi gösterdin mi yumuşar, sana kul köle olurlardı. Örneğin Norma gibi bir kız o kadar sevgisiz büyümüştü ki bir parça ilgi gördü mü hemen hoşafın yağı kesilirdi. Alice bu sevgi budalalarını küçümserdi. Kendisini Norma ile kıyaslamazdı. Alice en büyük, diğer herkes küçücüktü. Tabii Juan hariç. Ama Juan da zaten Alice'in bir uzantısı değil miydi? Her şeyden önce Norma'nın gönlünü almaya karar verdi. Lokantayı çekip çevirmek için Norma'ya ihtiyacı vardı. Zira Juan gider gitmez sarhoş olmayı kafasına koymuştu. Döndüğünde de diş ağrısından öldüğünü söylerdi. Bu sık sık yaptığı bir şey değildi ama şimdi canı çok istiyordu. Madem ki bu işe niyetlenmişti, o zaman karda yürüyüp izini belli etmeyecekti. Juan sarhoş kadınlardan hoşlanmazdı. Kollarını yüzünden çekti, gözleri kollarının baskısından sanki çökmüştü. Yerine gelmeleri bir an sürdü. Yatak odasının ötesinde güneşten ovayı nasıl ışığa boğduğunu, batıya uzanan tepeleri aydınlattığını gördü. Tatlı bir gündü bu. Şöyle bir çabalayıp kalktı, banyoya gitti. Banyo avlusunun bir ucunu soğuk suyla ıslattı. Kollarının şişman yanaklarına yaptığı izleri tamponlayarak silmeye çalıştı. Havlunun ucunu yüzünde, burnunda, saç diplerinde gezdirdi. Sütyenin askısı kopmuştu. Elbisesini açtı, askıyı tutan çengelli iğne hala oradaydı. Askıyı sütyene çengelledi. Bir parça sıkıydı ama Juan gittikten sonra dikerdi. Nereden dikecekti? Öbür askı da koptuktan sonra kendisine yeni bir sütyen alacaktı. Alice saçlarını fırçaladı, dudaklarını boyadı. Gözleri hala kırmızıydı. Damlalıkla gözlerine ilaç damlattı. Sonra da parmaklarıyla göz kapaklarını ovuşturdu. Bir an kendisine ecza dolabının aynasında baktı, sonra dışarı çıktı. Burşuk elbisesini çıkarıp temiz bir basma giydi. Aceleyle yatak odasını geçip Norma'nın kapısını hafifçe tıklattı. Karşılık yoktu. Tekrar tıklattı. Odadan bir kağıt ışırtısı geldi. Norma kapıyı açtı. Gözleri buğuluydu. Sanki yeni uyanmıştı. Elinde biraz önce kaşlarını boyadığı kalem vardı. Alice'i görünce yüzüne bir dehşet ifadesi geldi. Telaşla "Ben o adamla bir şey yapmadım." dedi. Alice odaya girdi. Aklı başındayken Norma gibileri nasıl idare edeceğini çok iyi bilirdi. "Biliyorum şekerim," dedi. Sonra utanmış gibi gözlerini yere indirdi. Bilirdi idare etmesini. "O zaman öyle söylememeliydiniz. Ya birisi duyup da inansa? Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Ben sadece hayatımı kazanmak istiyorum. Başımı belaya sokacak değilim." Birden kendini acıdı. Gözleri yaşla doldu. Alice, "Yapmamalıydım ama öyle fena oldum ki. Ay başım da yakın. Öyle zamanlarda insan hasta gibidir. Deli bile olur," dedi. Norma dikkatle Alice'e baktı. Ömründe ilk kez Alice'ten yakınlık görüyordu. İlk kez kendisine değer veriyordu. Alice genellikle kızlardan, kadınlardan hoşlanmazdı. Acımasızdı. Norma'nın da gözlerinde yaşları görünce kendini muzaffer bir komutan gibi hissetti. Alice, "Bilirsin işte canım, insan deli gibi olur," dedi. Norma, "Bilirim," dedi. İvecenlik akıyordu sesinden. Sevgiye, beraberliğe, bir insanla dost olmaya hasretti. Tekrar, "Bilirim," dedi. Kendisini Alice'ten daha güçlü ve yaşlı hissediyor, kol kanat germeye çalışıyordu. İşte zaten Alice'in istediği de buydu. Alice kızın elindeki kalemi görmüştü. "Dışarıya çıkıp da biraz yardım etsen," dedi. "Mr. Chico işleri tek başına yapmaya çalışıyor." Norma, "Birazdan gelirim," dedi. Alice kapıyı kapadı ve dinledi. Bir sessizlik oldu. Sonra bir şey kaydı ve de şifonyerin çekmecesi hızla kapandı. Alice saçlarını geriye iterek lokantanın kapısını açıp içeriye girdi. Kendini çok iyi hissediyordu. Norma hakkında epey şeyler öğrenmişti. Norma'nın neler istediğini biliyordu. Ayrıca mektubu da nereye sakladığını anlamıştı. Alice daha önce de Norma'nın bavulunu açmaya çalışmıştı ama hep kilitliydi. İstese şöyle bir kurcalasa açabilirdi ama geride iz bırakabilirdi. Ne de olsa mukavvadan yapılmış bir bavuldu. Bekleyecekti. Eninde sonunda Norma'nın bavulu kilitlemeyi unutacağı zaman gelecekti. Alice akıllıydı ama Norma'nın daha akıllı olabileceğini hiç düşünememişti. Norma daha önce çok Alice'lerle çalışmıştı. Alice Norma'nın şifonyer çekmecelerini karıştırıp kız kardeşinden gelen mektubu okuduğu zaman çekmecenin yanında duran kibrit kutusunun farkında olmamıştı. Norma kibriti hep aynı yere koyar, yerinde olmadığı zaman birisinin eşyalarını karıştırdığını anlardı. Bunu ne Pimpus ne de Juan yapmayacağına göre suçlu Alice'ti. Norma'da bavulunu açık bırakacak göz yoktu. Her ne kadar romantikse de akılsız değildi. Bavulundaki bir düş macunu kutusunda tam 27 doları vardı. 50 dolar biriktirebildiği an doğru Hollywood'a gidecek, bir lokantada iş bulacak ve kısmetinin açılmasını bekleyecekti. 50 dolar 2 aylık ev kirasını karşılardı. Yemeği de nasıl olsa çalıştığı yerde yerdi. Düş kurmak iyi hoştu ama Norma pekala kendisine bakabilecek güçteydi ve aptal değildi. Alice'in kadınlardan niye bu kadar nefret ettiğini anlayamadığı bir gerçekti. Bu özür dilemenin numara olduğunu da anlamıştı. İşin içinde ne olduğunu bir an önce anlayacak, kendini kurtaracaktı. Clark Gable'ın çok asil biri olduğuna ne kadar yürekten inanıyorsa, her gün karşılaştığı insanların da o kadar üçkağıtçı olduklarını biliyor, kimseye güvenmiyordu. Gece vakti Pimpus kaşınarak penceresine geldiği zaman ona nasıl davranacağını biliyordu. Penceresini hep kilitlerdi. O gürültü çıkaracağından, yan odada yatan Juan'ı uyandıracağından korktuğu için içeri girmeye zaten cesaret edemezdi. Norma kimsenin oyuncağı değildi. Alice yatak odasıyla lokanta arasındaki kapı ağzında duruyordu. Parmağıyla burnunu sıvazladı, hiçbir şey olmamış gibi lokantadan içeri girdi. 7. Bölüm. Kocaman güzel Greyhound, Sanitsura'daki perona girdi. Yardımcılar depoyu benzinle doldurup yağına ve lastiklerine baktılar. Sistem fevkalade işliyordu. Bir zenci otobüsün içinde koltukların arasını süpürüyor, ciklet, sigara kağıtlarını topluyordu. Adam parmaklarını en arka koltukların arasında gezdirdi. Bazen bozuk parayı kendine saklar ama diğer bulduklarını hemen idareye verirdi. İnsanlar bıraktıkları en ufak şey için büyük gürültü koparır ama bozuk paraları aramazlardı. Temizleyici bazen 1-2 dolar bulabiliyordu koltukların arasında. Bugün 2 onlukla 1.50'lik, içinde bir ehliyet ve Lyon Kulübü üyelik kartı olan bir cüzdan buldu. Cüzdanın banknot konan bölümüne baktı. 2.50'lik, bir de 500 dolarlık bir çek vardı. Cüzdanı gömleğinin cebine koydu. Süpürgeyle koltuğu temizlemeye devam etti. Zorlukla nefes alıyordu. Para işi kolaydı. Parayı alır, cüzdanı bırakırdı. Bundan sonraki temizlikçi bulurdu nasıl olsa. Çeke de dokunmamak gerekti. Çekişi tehlikeliydi. Ama şu iki tatlı 50'lik, o 50'likleri cebine aktarıp cüzdanı da koltuğun altına atmadıkça rahat nefes alamayacaktı. Ama bir türlü 50'likleri cebine atamadı. Çünkü camlarda biriken otobüsteki yolun tozunu yıkayan çocuk etraftaydı. temizlikçi beklemek zorundaydı. Yakalanırsa işten atılırdı. Lacivert pantolonunun paçasındaki kırımlarda da bir delik vardı. Otobüsten inmeden şu sevimli ellicikleri oradan bir tıkıştırıversem diye düşündü. Sonra paydostan önce hastalanırım dedi. Hastalanmak kolaydı. Öyle bir hastalık ki bir hafta evde kalması gerekecekti. İşteyken hastalansa, paydosa kadar kalsa o zaman kimse kuşkulanmazdı. Bir hafta da evde kalsa işinden olmazdı ya. Otobüse binen birinin ayak sesini duydu. Hafifçe dikildi. Şoförlüğü içeri uzandı. Merhaba George dedi. Bir cüzdan buldun mu? Adamın biri kaybettiğini söylüyor. George homurdandı. Birazdan gelir bakarım dedi Louis. George hala dizlerinin üstünde geri döndü. Buldum dedi. İşim biter bitmez getirip verecektim. Louis öyle mi dedi. Cüzdanı George'un elinden aldı, açtı. Delikanlı pencereden içeri bakıyordu. Louis üzüntüyle George'a gülümsedi. Dışarıdan bakan delikanlıya da göz kırptı. Louis kötü dedi. Kısmetimiz yok. Adam 2 ellilik dedi. İkisi de burada. Ellilikleri ve çeki delikanlının görebileceği şekilde cüzdandan çıkardı. Gelecek sefere belki daha şanslı oluruz. George, belki buldum diye bir bahşiş verirler dedi. Louis, yarısı senin dedi. Eğer 1 dolardan az olursa o zaman tümü senin olur. Louis otobüsten indi, bekleme salonuna gitti. Cüzdanı masadaki adama verdi. George buldu, getiriyormuş. İyi adamdır dedi. Louis cüzdanın sahibinin yakında olduğunu biliyordu. Onun işitebileceği bir sesle, bu cüzdanı kaybeden ben olsaydım, George'a güzel bir bahşiş verirdim doğrusu. Yaptığın işin takdir edildiğini görmek kadar insanı bozan bir şey yoktur. Anımsarım adamın biri 1000 dolar bulmuş, sahibine gitmiş. Karşılığında bir teşekkür bile alamamıştı. Ne yaptı o zaman biliyor musunuz? Gitti bir banka soydu ve 1-2 tane de bekçi öldürdü. Louis rahatlıkla yalan söylerdi. Louis, güneye kaç kişi gidiyor diye sordu. Memur, tıka basa dolusun diye yanıt verdi. Belalılar köşesinde inecek bir kişi var. Ama sakın geçen haftaki gibi pastaları unutma. Ömrümde o 50 pastadan çektiğimi çekmedim. İşte cüzdanınız efendim. Kontrol etmeyecek misiniz? Cüzdanın sahibi bahşiş olarak 5 dolar çıkardı. Louis bir ara George'a 1 dolar veririm diye düşündü. George'un ona inanmayacağını biliyordu ama kimin umurundaydı? İşini bilmek gerekirdi. Herkes eline geçen fırsatı değerlendirmeliydi. Louis iri yapılıydı. Hatta kilolu bile denebilirdi ama iyi giyinirdi doğrusu. Eğlence dostları ona ablak surat derlerdi. Eline çabuk ve akıllıydı. Herkesin onu at yarışları uzmanı olarak bilmesini isterdi. Atlara köpek der, kazandıklarını hemen ikinci bir ata yatırırdı. Her şeye de bu gözle bakardı. Bob Hope hatta daha da iyisi Bing Crosby olmayı çok isterdi Louis. George'un kendisini peronun arkasındaki kapıdan gözetlediğini gördü. Birden kendisini çok cömert hissetti. George'a doğru yürüdü ve ona 1 dolar çıkarıp verdi. Cimri köpek dedi. İşte sana 1 dolar. Pis herif, 500 dolardan fazla kazan, sonra da çıkar 1 dolarcık ver. George Louis'e baktı. Kara gözlerinin ucuyla 1 saniyelik bir bakıştı bu. Söylenenin yalan olduğunu biliyordu ama elinden de bir şey gelmezdi. Louis'i kızdırırsa sonunun kötü olacağını biliyordu. O parayı çok istiyor, onunla içeceği içkilerin kokusunu duyar gibi oluyordu. Ah, o pis serseri çocuk camdan bakmasaydı. George sağ ol dedi. Oğlan elinde kova süngerle yanlarından geçti. George, sen o camlara temiz mi diyorsun? Louis de arka çıktı çocuğa. Eğer bir yere varmak istiyorsan işini doğru yap. Camlar leş gibi. Hadi bakalım bir daha sil. Ben senden emir alacak değilim. Şef bir söyleyinceye kadar bekleyeceğim. Louis ile George bakıştılar. Ne olacak? Serserinin tekiydi işte. Louis istese bir haftaya kalmaz kıçına tekmeyi yerdi o oğlan. Ey kadar koskoca greyhantların biri gidiyor, biri giriyordu kapalı garaja. Şoförler otobüsleri yağdan kıl çeker gibi yerleştiriyordu yerlerini. Garajdaki yağ, dizel, egzoz, şekerleme ve güçlü temizlik maddelerinin kokusu insanın genzini yakıyordu. Louis tekrar yazıhaneye döndü. Gözleri sokaktan gelen bir kıza takıldı. Elinde bir bavul vardı. Bir anda Louis kıza yetişti. Nefis bir parçaydı. İşte böyle bir parçayı yüksek şoför koltuğunun arkasındaki koltukta görmek isterdi. Kızı dikiz aynasından seyreder, özelliklerini keşfetmeye çalışırdı. Belki de bu güzergahta bir yerde oturuyordu. Louis'nin böyle çok macerası olmuştu. Sokaktan gelen ışık kızın arkasından vurduğundan Louis yüzünü görememişti ama zarif bir yaratık olduğunu anlamıştı. Bunu nasıl anladığını bilmiyordu. Arkasından ışık vuran 50 tane kız olsun, bu kızın bir afet olduğunu nasıl da anlamıştı. Hoş bir vücutla güzel bacaklar derhal göze çarpıyordu. Ama her nasılsa bu kız seks kokuyordu. Bavulunu gişeye götürdüğünü gördü, doğrudan doğruya kızın yanına gitmedi. Tuvalete gitti. Lavabonun başında durdu, ellerini suya soktu, sonra saçlarına sürdü.
Ayrım sonu.